Ayrım 19. İskender Pala, Bülbül'ün 40 şarkısı. Sayfa 257. 620. Kureyş'in ölüm tehditleri. Bir umudun adı. Taif. Kanla dolan ayakkabılar ve sığınılan üzüm bağındaki köle. Mekke'ye üzgün dönüş. Yanıp yakıldığım dem aşikane ya Resulallah. Boyandı ağlamaktan didekane ya Resulallah. Aşıklar gibi hasretinle yanıp yakıldığım zaman ey Allah'ın elçisi, gözlerim ağlamaktan kana boyandı. Mani, Zeyd için. Asıl konuşacakları konu Taif'te olup bitenlerdi ama o Zeyd'in hikayesini merak ederek başlamıştı sormaya. Dedikleri doğru mu Zeyd? Sahi köleliği özgürlüğe tercih mi etmiştin? En muhteşem özgürlüğün sevgiliye köle olmaktan geçtiğine inandığım için. Ama babanla amcanın özgürlük diyetini reddetmişsin, Resulullah'ın yanında köle kalabilmek için. Evet, bununla da gurur duyarım. Ancak bundan babamla amcamı sevmediğim sonucunu çıkarmamalısın. Nasıl oldu peki? En başından anlatayım sana. Henüz 8 yaşımdayken. Zeyd'i çok seviyordum. Gülüm de çok seviyordu. O ana, baba, vatan ve hürriyetini büyük bir aşka feda edivermiş, boynu bükük bir köleydi. Kölelikte efendilik bulacak kadar da talihli. Özgürlüğünü gönlüne feda edince hakikatin kölesi olmuştu. Bütün Müslümanlar gibi. Şimdi Ali'ye anlatıyordu. Söyledikleri beni eski günlere götürdü. Ta o ilk zamanlara. Kabe'nin yenilenen çatısındaki hurma dallarının arasına ilk yuvamı yaptığım günlerde tanımıştım onu. Ve hazin hikayesine yüreğim yanmıştı. Yıllar ve yıllarca önceydi. Henüz Gülüm Cebrail ile tanışmamıştı. Hatice'nin yeğeni Hakim, Itırcılar Çarşısı'nın arkasındaki eve bir çocukla çıka gelmişti. Kısa boylu, geniş burunlu ve kara yağız bir çocuk. Hatice demişti Hakim, sana her işi düzgün, çalışkan ve cevheri pak bir köle getirdim. Senin asaletine yakışır bir yaratılıştadır diye. Hediyemdir. Zeyd'di çocuğun adı. Hatice'nin her dediğini anlıyor, kavruyor, zekice yapıyor ama hiç konuşmuyordu. Takip ettim. İlk birkaç gece içli içli ağladı. Mübarek ve ulvi kadın Hatice kısa sürede içindeki cevheri sezmiş ve ona karşı bir köle gibi değil de evin bir ferdi gibi davranmaya başlamıştı. Birkaç ay sonra onu kocası Muhammed'in hizmetine vermeyi düşündü. Düğünlerinin olduğu günde anne yerine saydığı emektar kadın Bereke'yi azat ettiğini biliyordu. Sonraki zamanlarda yanında hiç hizmetçi görmemişti. İşlerine yardımcı olacak böyle birisinin zarif ve hisli kocasını sevindireceğini düşündü. Eşler arasında hediyeleşmek de elbette ünsiyeti pekiştirirdi. Ama daha da önemlisi yanında devamlı birisinin olması onun emniyeti sayılırdı. Bu birisi çocuk bile olsa. Hemen o anda niyetini açık etmekten çekinmedi. Bu köle senin olsun ey amcamın oğlu. Gülüm sevinmişti ama Zeyd daha çok sevinmişti. Bunu aylardır susan Zeyd'in o gün konuşmasından anladık. Harise oğlu Zeyd, adım bu benim. Çölün kuzeyinde toprakları Irak ile Suriye arasında uzanan büyük Kelp kabilesine mensubum. Babam obanın en soylu efendisidir. Annem ise kuzeyin diğer boyu Tay kabilesinden Hatem'in akrabası olur. Hatem'i bütün çölde bilmeyen yoktur. Arap boyları arasında onun kadar cömerdi yaşamamıştır. Annemle birlikte dayılarımızı ziyarete giderken konakladığımız obayı Beni Kain atlıları bastı. Köyü yerle bir edip anaları babaları kılıçtan geçirdiler ve gençlerle çocukları köle diye Ukas panayırında sattılar. Hakim beni satın aldığında asla eziyet, sus çocuk. Gülüm, bu lisanı fevkalade güzel ve bilgili çocuğu daha fazla üzmek istememişti. 2 yıl bu bahsi hiç konuşmadılar. Mutlu geçen 2 yıl. Yine de Zeyd, babasının onu her yerde aradığını ve arattığını düşünerek kalbinde bir umut taşıyordu. Kabe'ye gelen hacılar arasında Kelp veya Tay kabilesinden kimseler olup olmadığını araştırıp durması bu yüzdendi. 3. yılda artık eskisi gibi ailesine bir haber göndermek için çırpınmadığını, kabilesine dönmek için fırsat aramadığını fark ettim. Gülüm'ü kabullenmiş, sevmişti. Onun da kendisini sevdiğini biliyor, görüyordu. Her yeni güne yeni bir umutla uyanıyor. Artık ve hiç ummadığı günlerden birinde Kabe haraminde kendi kabilesinden bazı kadın ve erkekler görüverdi. Önceleri çok beklediği, şimdi ise gelmesinin içinden erteleyip durduğu heyecan dolu o ikindi vakti. Akrabalarının tavaf edişlerini izliyor ve içinden değişik duygular geçiyordu. Düne kadar neredeydi bu adamlar? Neden 2 yıl, 3 yıl evvel gelmemişlerdi? Şimdi onlara ne diyecekti? Muhammed'in yanında olmaktan duyduğu mutluluğu mu? Yoksa babasına ve ailesine olan hasretini mi? Duyguları karmakarışık öylece bekledi, bekledi, bekledi. Burada efendisinin yanında delikanlılık çağını idrak ederken öğrendikleri ve yaşadıklarıyla kabilesinden hatırladıklarını karşılaştırdığında yüreği neden çölü değil de Mekke'yi tercih ediyordu şimdi? İyi ama akrabalarına bir merhaba demeli değil miydi? Ayakları neden geri geri gidiyordu? Bu nasıl bir dilemmaydı böyle? Bir yanda babası, obası ve orada savaşarak adam öldürerek geçecek yıllar, diğer yanda El-Emin diye bilinen efendisinin yanında duyduğu huzur ve mutluluk. El-Emin, Herkes yalan söylese o söylemez. Herkes boş bulunup nefsine kapılsa o kapılmaz. Ve Zeyd kararını verdi. Çünkü gönlü çölde kendisine esirler almak yerine burada sevgilinin esiri olmayı tercih etmişti. Yine de babasına durumu bildirmeliydi. Bundan geri kalamazdı, kalmamalıydı. Zeyd'in güzel şiir nazmedebildiğini o ikindi vakti anladım. Mısraları benim şakımalarım kadar hisli, benim şarkılarım kadar kinaye ve mecaz doluydu. Gidemesem de ben, siz götürün sözlerimi, uzaklarına düştüğüm akrabalarıma, Allah'ın evi Kabe'den. Bilsinler ki evlatları mukaddes kılınan yurttadır, mutlu ve huzurlu. Atın sizi sıkıntıya sokan kederlerinizi, beni aramak için hiç yormayın develerinizi. Çünkü çok şükür ki ben en asil ailenin en büyüğünün içindeyim. Şiiri taşıyan haç kervanı Kelp kabilesine vardığında Haris'e baba yüreğinin gümbürtüsüne eşlik edercesine atını mahmuzladı. Rüzgarların binicisi kardeşi Kaab bile neredeyse yolda ona yetişemiyordu. İki günün sonunda önce cam paresine sarıldı, sonra da gülüme yarı yalvarır, yarı tehdit dolu bir ses tonuyla ''Muhammed'' dedi, ''fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun Zeyd'in fityesini ödeyeceğim.'' Gülüm oğulla babanın hasret sevincine ortak olmuş her zamanki tatlı tebessümüyle onları izliyordu. Tane tane anlattı. ''Zannederim ki Harise, bu kararı Zeyd vermelidir. Seçimi ona bırakalım. Dilesin sizi seçsin, dilesin beni. Eğer sizi seçerse bir karşılık almaksızın o sizindir. Eğer beni seçerse ben onun tercihini değiştirecek değilim.'' Harise duyduklarına çok sevinmişti. 3 yıldır hasretini çektiği oğlu elbette kendisini seçecekti. Duyduğu teklif Muhammed hakkında çok övücü sözler söyleyen Mekkelileri de haklı çıkarıyordu. Ona minnetle baktı ve oğlunun delikanlılığının eşiğinde böyle dürüst ve şahsiyet sahibi bir insanın yanında büyümüş olduğuna şükretti. Zeyd'in olgun tavırları ve asil davranışları da bunu gösteriyordu. Başlarını Zeyd'e çevirdiklerinde her ikisinin de yüreğinde sevgiler buram buram kaynıyordu. Zeyd her ikisine de baktı. Zor bir karar veriyormuş gibi değil de önceden verdiği bir kararı açıklıyormuş gibi konuştu. Sevgili babam ve amcam, hiç kimseyi efendime tercih edecek değilim. Onun dostluğunu gördüm, himayesinde yaşadım. Garip ve miskin düştüğüm zamanlarda bana hem baba hem anne oldu. Yanında yaşadıklarımı hiç kimsenin yanında yaşamadım ve yaşayacağımı da sanmıyorum. Beni bırakınız ve burada mutlu olduğumu biliniz. Ondan ayrılmak, sizden ve yurdum olan çöllerden ayrılmaktan daha zor çünkü. ''Yazıklar olsun sana Zeyd'' diye bağırdı Amr öfkeyle ve ağzından köpükler saçılarak devam etti. ''İlahlar adına, sen ne hayırsız evlatsın, atanı utandırdın. Senden başka köleliği özgürlüğe tercih edecek bulunabilir mi? Kelboğullarına bu utanç yeter.'' O anda Zeyd'i en iyi ben anlamıştım. İçinde uğultulu fikirler boğuşuyordu ve Gülüm'ün hayatındaki farklılıkla olağanüstü güzellik hepsine baskın çıkıyordu. Aldığı kararda 2 yıldır başka hiç kimse de görmediği bazı olağanüstü hallerin etkisi olduğu da açıktı. Çoğuna benim şahit olduğum, çok azını da insanların bildiği hallerde bunlar ve Gülüm'e daima saygınlık getiriyordu. O vakitler Mekke'de kimse ona düşman değildi çünkü. Zeyd amcasına cevap verirken çok kararlı olduğunu göstermek istedi zannederim. ''Amcacığım, benim ondan gördüklerimi sen de görmüş olsaydın böyle demezdin. İnşallah bir gün Kelboğulları benimle iftar eder.'' Zeyd'in kendisini tercih etmiş olması Gülüm'ü sevindirir zannetmiştim ama o kendi sevincini unutup Haris için üzülmeye koyulmuştu. Zeyd'in elinden bir baba gibi tuttu ve babasıyla amcasına seslendi. ''Benimle azıcık bir zamanda olsa Kabe'ye gelir misiniz lütfen?'' Baba ile amca Gülüm ile oğullarını takip ettiler. Eskiden Kabe sınırında kalan hicre geldiklerinde Gülüm yüksekçe bir taşın üstüne çıkıp bütün acılara hitabını ilan etti. ''Sesimi duyan herkes şahit olsun ki, Zeyd bundan böyle benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir.'' Babamla amcamın yüzleri gülüverdi diye devam etti anlatmaya Zeyd, Ali'nin hayranlık dolu bakışları altında. Çocuklarının Kabe'de özgür ve saygın bir hayat yaşayacak olmasına ve ileride kabileleri adına buraya gelecek hacılar için şerefli bir sığınak olacağına sevinmişlerdi. Ben de aradan geçen şu 20 küsur yılda Kelp kabilesini hiç utandırmadım. Zeyd bin Muhammed olarak efendime hep sadakatle hizmet ettim. Zor günlerinde yanında oldum, tehlike anında perdeledim. Gönlü kırıldıkça teselliye, ihtiyaç duyduğunda tedarike çalıştım. Bazen dizinde uyudum, bazen omzumda uyuttum. En sonunda yaralarını sardım, dizlerinden kanlar akıyordu. ''Pekala, anlat artık orada neler olup bitti?'' ''Oraya vardığımızda'' dedi Zeyd, yani Taif'e, sonra durdu. Yüzündeki ağlamaklı ifade içimi titretti. Zihnim hiç hatırlamak istemediğim zamanlara gitti çünkü, zor zamanlara. Bir bir gözümde canlanan zamanlara, boykotlar, sonra da hüzünler yılının ardına. Gülüm, çok sevdiği ve himayesini gördüğü iki insanın Ebu Talib ile Büyük Hatice'nin vefatından sonra, şu geniş yeryüzünde insanların yığın yığın olduğu şu arzda, korumasız, himayesiz, yalnız ve kimsesiz kaldığını hissetmişti. İslam çağrısının sağlıklı yürümesi adına bir himaye araması uygun olacaktı. Arap kabilelerinin arka çıkmadığı insanlar kara toprağa karışmış kara karınca hükmünde sayılır. Asla değer ifade etmez, üzerine basan ilk ayak onu ezer geçer, kimse de hesabını sormazdı çünkü. Böyle birinin ne itibarı, ne varlığı bir anlam ifade eder, ne de sözü dinlenirdi. Ebu Talib'in ardından müşriklerin gülümü daha fazla tacize başlamaları bu yüzdendi. Zeyd işte o günleri anlatıyordu. Taif'e vardığımızda Sakif kabilesinin İslam'a girmesini ve Efendimizle birlikte Kureyş'e karşı mücadele etmelerini umuyorduk. Mekke'de himayesiz kalmıştık ve himaye arıyorduk ama yanılmışız. Lat putunun koruyucularından bir şey beklenemeyeceğini bilemezdik. Nasipsizler, üzümden şarap yapıp sabah akşam su yerine içenlerden ne beklersin başka? Haklısın Ali, başka bir memleketti sanki. Ama suları gürül gürül, havası serin mi serin, bağlar bahçeler arasından geçerek evlere, oradan çarşılara vardık. Efendimiz kendini tanıtıp birkaçıyla görüştü. Meğer şehir Sakif kabilesi ve onların başındaki üç kardeşin güdümündeymiş. Abdüyalil, Mesud ve Habib. Onları bulduk. Adını duyduk, buyur gel otur şöyle dediler. Efendimiz oturunca Abdüyalil sordu. Kavminle arana çıkmış öyle mi? Efendimiz doğruladı. Kendisini alaya aldıklarını, hakaret ettiklerini, inananlarına işkenceler yaptıklarını uzun uzun anlattı. İlgiyle ve üzülerek dinlediler. Umutlanmıştım. Ta ki küçük kardeş Habib'in homurdandığı ana kadar. Yani sen şimdi Allah'la konuşuyorsun, bütün tanrılar yerine bir tek Allah var diyorsun öyle mi? Soruyu diğeri sürdürdü. Hem bize geliyorsun hem de bize putlarınız işe yaramaz. Bugüne kadar yaptığınız ibadetler yersiz ve yararsız diyorsun öyle mi? Hakaretler ve aşağılamada Kureyş'ten geri kalmadılar. Ali, biri eğer peygamber isen sus, sözünü reddetmemek için seni duymayalım. Eğer peygamber değilsen de sus, çünkü boş konuşmuş olursun derken diğeri, Allah senden başka elçi gönderecek kimse bulamamış mı? Diyerek içindeki küfrü gösteriyordu. Kulaklar yine sağır, gözler yine kör olmuştu. Misafirlerine zerre ikram göstermeyen hüdük ayyaşlar, kas katı kalplerle Efendimiz'i incittikçe incittiler. Onun sevgi ve şefkat nazarlarını göremediler ve yazık, yazık ki şu cümleyi söylediler. Terk et şehrimizi. Kureyş'e getirdiğin ikilik tohumunu burada aramıza ekme. Resulullah umutsuz, üzgün ve kırgın oradan ayrılırken bir ricada bulundu. Peki tamam ama hiç olmazsa size geldiğimi kimseye yaymayın. Mekke'den kimseye haber vermeden çıkmıştık. Aynı şekilde geri dönebilirdik. Sakif kabilesi bizden evvel haberi Mekke'ye ulaştırırsa, müşrikler bizi şehre sokmazlar, biz de himayemizi üstlenecek kimse bulamazdık. Taif'te yazdıkları ve bağları bulunan bazı Kureyşlilerin de Mekke'ye haber uçurmaları mümkündü. Efendimiz'e oradan hızla ayrılmayı teklif ettim ama nafile. Daha biz kasabanın sokaklarından çıkmadan Taif'in bütün ayak takımı, sarhoş delikanlıları, yaramaz çocukları etrafımıza almış, küfürler, hakaretler, hicivler yağdırmaya başlamıştı. Sakif oğullarından emir aldıkları belliydi. Derken taş atmaya başladılar. Ben Efendimizin önüne perde oluyor, onu korumaya çalışıyordum ama serseriler üç yanımıza almış, attıkça atıyorlardı. Kendimi siper ettim. Bedenimde acı hissetmiyordum nedense ama Efendimiz'e bir taş isabet ettiğinde ta ciğerim yanıyor. Koluna geldiyse kolum acıyor, beline geldiyse belim sancılanıyordu. Taşın ardı arkası kesilmiyordu. O ise nur bedenine isabet eden taşlardan birini bile eline alıp geri atmıyordu. O atmıyorsa ben de atamazdım. Ayakta kalmalı ve onu korumalıydım. Avazım çıktığı kadar bağırıyordum. Durun, Allah için durun, o bir peygamber. Sizin iyiliğinizi istemekten başka amacı yok. Kalbi sevgiyle doludur. Durun, atmayın, yalvarırım, durun. O sizin misafiriniz, durun. Ne yapsam boştu. Serseriler yağlı emir almışlardı. Bir ara Efendimizin yere oturup kaldığını gördüm. İçimden tamam artık dedim, çekilip giderler. Ama öyle olmadı. Hepsi çok aşıp zorla ayağa kaldırarak gitmesini istediler. Yürümeye başlayınca da taş yağmuru yeniden başladı. Birkaç adım sonra Efendimiz yeniden yığılıp kaldı. Yine geldiler. Yine o nazik kollarından tutup ayağa kaldırarak yürümesini istediler. Yürüdükçe atıyorlardı. Şehrin sınırları çoktan gerilerde kalmıştı ama Allah'ın düşmanları hala azgınca peşimizden geliyorlardı. Düşündüm, istese tek başına bu çavulcuların hepsine karşı gelebilir, bir el açışıyla hepsini yere serebilirdi ama hayır. Allah'tan bunun için izin gelmiyordu anlaşılan. Bekleyecektim, çaresizdim. Başım yarılmış, kanlarım göğsümden süzülmeye başlamıştı. Dedim ya acı duymuyordum, Allah bana ayrı bir güç vermişti sanki. Tozlu yolun kenarında iki sıra taş duvarla çevrilmiş bir bağ vardı. O bağa doğru yöneldi, ben de arkasından ona siper ola ola ilerledim. Daha önce yapmalıymışız. Taif'in azgın ve cahil çapulcuları biz bağa girince çekilip gittiler. Üzüm asmalarından birinin altına oturduk. Meğer Ali, ben o ana kadar sadece Efendimiz'i korumaya kilitlendiğimden olup bitenleri fark edememişim. Gördüm ki Efendimiz'in yüzü gözü kan içinde. O haliyle bile elini uzatıp alnımdaki kanları silmeye kalkışmasın mı? Her şeyin koptuğu andı. Efendimiz'i koruyamamış, yaralanmasına mani olamamıştım ve üstelik o benim yaramı tımara çalışıyordu. Zangır zangır titremeye başladım. Hıçkırıklarımla boğulacaktım sanki. Neden sonra akıl edip yüzündeki kanları sildim. Yapabilsem bir anne olacak, onu bir bebek gibi kucağımda sarıp sarmalayacaktım. O sırada ayağını uzatıp yemenisini çıkardı. O da ne? Yemenisinin içi kanlarla doluydu. Ah, kıyamam. Kıyamam Ali. Hiç kıyamam. Meğer güzeller güzeli zebun edilmiş de haberim olmamış. Meğer gül kokulu mübarek ayaklarına taşlar değmiş de farkına varmamışım. Meğer yemenisinin içi kan dolmuş da benim ciğerimde hala kan donmamış. Onun dizlerine taşlar değerken benim dizlerimde derman kesilmemiş Ali. Bu utançla yaşanır mı? Söylesene Ali, yaşanır mı? O ümmeti için canını pazara sürerken benim hala can taşıyor olmamın küstahlığıyla ve arıyla ne yapayım ben Ali? Nasıl ona ümmet olduğumu söyleyeyim? Onun kan dolu yemenisinin vebalini nasıl yüklenirim Ali? Neliklerle taşırım bilsen ah Ali, eyvah Ali. Gül goncasını dikenlerden koruyamayan bahçıvana ne yapmak lazımsa bana yap şimdi. Bir emaneti bile muhafaza edemeyen bu kardeşine yazıklar olsun, eyvahlar olsun, tükür yüzüme Ali. Onun gözlerini dolu dolu gören bu gözler görmez olsun. Onun dizleri çizik çizik olurken mani olamayan şu dizler yürümez olsun Ali. Üstlüğümü çıkarıp dilim dilim yararak yaralarına sararken ellerini açmıştı ya, vah bana, vahlar bana Ali. Ona ellerini açtırmayacak şartları hazırlayamayan bana vah olsun Ali, vahlar olsun. Ellerini açıp dillendirdiklerine sebep olan beceriksizliğim dillerde anılsın Ali. Onun utancıyla kahrolayım ben. Ben ona sahip çıkacaktım Ali. Meğer sahipsiz bırakmışım. Vur bana Ali, öldür beni. Ali titriyordu. Zeyd kendini paralıyor, bir türlü sakinleşemiyordu. Gözyaşları iki ırmak olmuş birbirine karışıyordu. Ali onu kucakladı, bağrına bastı. Belki sakinleşir diye sordu. Ne diye dua ettiğini bildir bana Zeyd. Efendimizin ellerini açınca ne dediğini anlat bana. O anda Zeyd'i değil de Gül'ümü dinlediğimi zannettim. Sesi onun sesi, yakarışı onun yakarışıydı. Zeyd o olmuş, onun duasını nakletmiyor da sanki kendisi için yakarıyordu ama dilekler kelimesi kelimesine aynı dileklerdi. Yüce Allah'ım, gücümün zayıflığını, insanlara karşı takatimin azaldığını ancak sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen zayıfların Rabbisin, benim Rabbimsin. Sen beni kimin eline bırakıyorsun? Bana kötü muamele yapan huysuz yabancıya mı? Yoksa düşmana mı? Eğer bu, senin bana karşı bir öfkenden ileri gelmiyorsa ben buna aldırış edecek değilim. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruma her zaman çok daha hoştur. Senin gazabına uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini ıslah eden ilahi nuruna sığınıyorum. Beni gazabına uğratma. Her şey senin hoşnutluğun içindir. Sen benden razı oluncaya kadar affımı dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Amin. Amin, amin, amin, amin ya Rabbel Alemin. Ali'ye baktım. Gözlerinden süzülen yaşları siliyordu. Zeyd yavaş yavaş sakinleşmeye başlamıştı. O sırada Ali'ye fısıldamak geldi içimden. Fısıldayarak Zeyd'in ne derece yufka yürekli olduğunu ve Gül'üme dair bir şey anlatırken hemen sesinin titreyip boğazının düğümlendiğini söylemek geldi. Ve elbette o aminleri Zeyd'in hiç duymadığını da. Çünkü aminleri o gün yalnızca Gül'üm ve ben duymuştuk. Ağaçların yaprakları hışırdayarak, kuşlar her yandan cıvıldayarak, dağlar ve taşlar sada vererek, rüzgar uğuldayarak amin demişlerdi. Sonra da göklerden amin sesleri gelmişti. Allah'ın Gül'ümü hiçbir vakit terk etmediğini ve orada da terk etmeyeceğini anladığım anda ferahlamıştım. Ama Zeyd bunu bilemezdi. İç geçirip gözlerini silerek devam etti. Tabii çok geçmeden yine ağlamaya başlayarak, hepsiyle tek tek dövüşmek, hepsinin elinden bir kere ölmek de gerekse onu korumalıydım Ali. Ama Rabbim beni onun uğrunda şehit olmaya değer bulmuyordu. Ben ne kötü bir ümmetim değil mi Ali? Sahi Ali, ben bu olamam değil mi? Bu ben değilim. Değil mi? Vur beni Ali, öldür beni. Zeyd gerisini anlatamadı. Anlatamayacaktı da. Ciğeri kan doluydu, tıpkı benim gibi. O sırada ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Bir şarkı geldi dilime. Sanki ben değil de Zeyd idi şakıyan. Devamını anlatan şarkıyı ben söylüyordum ama içimde Zeyd konuşuyor. Ali'yi anlatmak isteyip de anlatamadıklarını namelere döküyordu. Yanımızda gençten biri bitiverdi. Köle olduğu kıyafetinden belliydi. Kötü niyetli biri değildi anlaşılan. Elinde bir salkım üzüm, acıyarak Gül'üme uzatmıştı. Bunu size efendilerim gönderdi. Ve yaş dolu gözler gülümsedi. İşaret ettiği yerde iki kişi oturuyordu. Gül'üm onları başıyla selamlayıp teşekkür ettikten sonra üzümden bir çilte aldı ve Bismillah diye mırıldanarak ağzına götürdü. O sırada kölenin yüzünde hayret dolu bir tebessüm belirdi. Gül'ümün yüzüne baktı. O derece yorgun, bitkin ve yaralı iken bile karşısındaki kölenin gülümsemesine mukabelede bulunuyordu. Merakımı bağışlayın. Vallahi buralarda kimse bu kelimeyi bilmez ve söylemez. Kimse Allah adıyla iş görmez. Siz kim oluyorsunuz ve size neden saldırdılar? Adın ne senin? Addas. Nerelisin Addas? Bir dine inanır mısın? Ninovalıyım, Hristiyanım. Demek sen Salih kardeş Yunus İbni Metta'nın hemşerisisin. Ne güzel. Siz Yunus İbni Metta'yı nereden biliyorsunuz? O benim kardeşimdir. Peygamber idi. Ben de peygamberim. Addas hayretler içindeydi. Bir peygamberle konuştuğuna inanamadığını söylüyor, hemen o anda kendisine hakkı ve hakikati telkin etmesini istiyordu. Az sonra Addas saygıyla eğilmiş şehadet getirirken, gülümün yüzünde az önceki kederden hiçbir şeyin kalmadığını gördüm. Belli ki Addas kanayan dizlerin diyetiydi. Bir kişinin iman etmesi bütün acılara değerdi çünkü. Üstelik Rabbim dönüş yolunda Habibine cinlerden de ümmet verecek ve o insücinin peygamberi olacaktı. Zeyd, Ali'nin kucağında tam 3 saat baygın kaldı. 19. ayrımın sonu sayfa 272.